من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Meryem suresinin son ayetlerini anlamaya çalışacağız. 84'ten 98'e kadar. Allah-u Teala kitabının tamamını çok iyi anlamayı, çok iyi kavramayı ve çok güzel bir şekilde yaşayıp insanlara anlatmayı hepimize nasip eylesin. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinliyoruz. Sonra dersimize devam ederiz.
Evet, Meryem suresi 85. ayetten itibaren son ayete kadar mealen şöyle. Yanlışlardan sakınanları Rahman'ın huzuruna seçkin heyetler halinde toplayacağımız gün, suçluları da susamış kimseler halinde cehenneme sevk edeceğimiz gün, Rahman'ın katından söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat hakkına sahip olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Gerçekten çok çirkin bir şey iddia ettiniz. Bundan dolayı neredeyse gökler yarılacak, yer parçalanacak ve dağlar yerle bir olacak. Rahman'a çocuk isnat ettikleri için. Halbuki çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi sadece birer kul olarak Rahman'ın huzuruna gelecekler. Allah onları her şeyleriyle bilmiş ve teker teker saymış olacaktır. Onların hepsi kıyamet yani mezardan kalkış günü ona tek başlarına gelecektir. İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar var ya, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır. Yanlışlardan sakınanları onunla müjdeleyesin, inatçı bir topluluğu da onunla uyarasın diye Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolay anlaşılır hale getirdik. Bunlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi onlardan herhangi birinin varlığını hissedebiliyor veya onların cılız da olsa bir sesini duyabiliyor musun? Evet, mealen böyleydi.
Evet, Allah-u Teala Meryem suresinin 85. ayetinde şöyle buyuruyor. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا Müttekileri kendilerini yanlışlardan koruyan kişileri böyle saygın heyetler halinde Allah-u Teala'nın huzuruna toplayacak. Yani Rahman'ın huzuruna toplayacağımız gün, yani bir gün var, o gün bütün insanlar yeniden dirilmiş. İnsanların içerisinde bir grubu var ki kendilerini günahlardan sakınmışlar, direkt cennete gidecek olanlar. Onlar Allah-u Teala böyle heyet halinde, seçkin bir heyet halinde Allah'ın huzurunda toplanıyorlar. Yani bunların bir başkanları var, bir çevresindekiler var ama hepsinin ortak özelliği Allah-u Teala'nın emirleri karşısında dikkatli olmaları ve yanlışlardan sakınmaları. Tabii en büyük yanlış da şirk ve büyük günahlardan da uzaklaşmış olmak. İşte Allah-u Teala Nisa suresinin 32. ayetinde diyor ki 32 değil mi? Eğer intesteni bu kebaire matun
32 mi? 31.
31. İntesteni bu kebaire matun hevn anhu nükeffir ankum seyyiatikum. Yasaklandığınız büyük günahlardan uzak durursanız uzak kalacaksınız. Sizin küçük günahlarınızın üstünü örteriz diyor. Yani Allah-u Teala onları yok sayıyor. Niye? Çünkü insan olarak hata yapabiliriz, kusur yapabiliriz. Ama büyük günahlardan uzak durmak zorundayız. O zaman böyle kişiler işte müttaki olmuş olurlar. Kendilerini yanlışlardan korumuş olan insanlar olur. Allah'ın huzuruna seçkin bir heyet, yani saygın bir heyet halinde Allah-u Teala onu topluyor. Rahman'ın huzuruna çıkıyorlar. وَنَسُوكُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلٰى جَهَنَّمَا وِرْدًا Evet. Günahkarları da cehenneme böyle yani su bekler halde, susuz bir şekilde sevk ediyoruz. Onlar bekliyorlar ki yolda bir yerde bir su içeriz. Çünkü mahşer yerinde çok sıkıntılı bir şeyden, dönemden geçmişler. Hadi şu tarafa doğru giderken böyle suya gider gibi gidiyorlar. Evet. La yemlikune şefa'a illa men ittehazer rahmani ahda. Hiçbiri şefaat hakkına sahip olamayacak. Şefaat ne demek? İşte biriyle birlikte olabilmek demektir. Şimdi şefaat eden ona destek verir. Şefaattan yararlanan da o desteği alır. Ama birisine destek verebilmek, ona ya da onun desteğini alabilmek için mutlaka Allah daha önceden bu sözü vermiş olmalıdır. Söz vermemiş olursa olmaz. Mesela mahşer günü, hesap görme günü hiç kimseye hiçbir şekilde şefaatçi olamayacak. Onu Allah-u Teala Tekbir suresi değil mi?
İnfitar.
Ya İnfitar suresinin son ayetinde diyor ki يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَا وَالْاَمْرُ يَوْمَيْدٍ لِلَّهِ. O gün hiçbir nefis için, yani hiç kimsenin lehine hiçbir şey yapamayacak. Mahşer yerinde kimse kimseye şefaat edemeyecek. Bu işte şeylerin burada zaten bu ayette de onu söylüyor. Günahkarları cehenneme gönderirken artık onların yani artık mahşerde kimse kalmıyor. Çünkü müminler cennete, diğerleri cehenneme gidiyor. Mahşerinde kimse kalmıyor. Peki onlar cehenneme, bunlar cennete gittikleri zaman bu şefaat hakkından kim yararlanacak? Yani Allah-u Teala kimi şefaat hakkından yararlandıracak? Bu konuda iki hafta önceki dersimizde ayrıntılı bir şekilde şey yapmıştık ama şimdi de kısa bir özet yapabiliriz. Şimdi Allah-u Teala Meryem suresinde 68. ayet değil mi? Tamam. İşte istersen oradan sen mealden oku. Çünkü şeyden okuduğumuz zaman biraz şey yapıyor. Şöyle zaman alıyor.
68 ve devamı. Rabbine yemin olsun ki onları ve şeytanları toplayacak, sonra cehennem ateşinin çevresinde diz çökmüş olarak bir araya getireceğiz. Sonra belli bir kişi etrafında toplanan her bir gruptan Rahman'a en fazla baş kaldıranları çekip ayıracağız. Zaten orada sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz. Sizden yani Rahman'a baş kaldıranlardan oraya varmayacak olan biri yoktur. Bu Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür. İçinizden kendini korumuş olanları daha sonra kurtaracak, bile bile yanlışlar içinde kalanları da orada dizleri üstüne çökmüş olarak bırakacağız. 72. ayet o da.
Ateşinin çevresinde toplaşacak bunların hepsi. Şimdi az önce şeyi okuduk. Bu Nisa suresinin 31. ayetini büyük günahlardan kaçınırsanız küçüklerin üstünü örteriz diyor Allah-u Teala. Peki küçük büyüklerden kaçınmazsan küçükler de artık senin hesabında kayıtlı olacak. O küçüklerin üstünü örttüğüne göre büyük günahlardan kaçınmış olan kişiler direkt cennete gidecekler. Ama peki bu büyük günahlar da ikiye ayrılıyor. Birisi şirk günahı, yani Allah'la araya bir başkasını koyma, Allah'ı ikinci sıraya atma günahı. Birisi diğer günahlar. Şimdi Allah-u Teala'nın hiç affetmeyeceği günah şirk günahıdır. Yani Allah'a ortak koşma, yani Allah ile kendi arasında bir başkasını koyma. Şeyhi koyarsın, mezhep imamını koyarsın, şunu koyarsın, bunu koyarsın, kim olursa olsun. O zaman Allah'ın yolundan çıkmış olursun. Artık Allah böyle birini affetmeyeceğini söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ama bunun altında kalan günahları tercih ettiği kişi için bağışlar. Tercih ettiği kişi ne? İşte bir grup vardır ki büyük günahtan uzak durmuş, onları hiç hesaba katmaz, bağışlar. Bir grup vardır ki büyük günahlardan uzak kalmamış, büyük günahlar işlemiş ama şirke düşmemiş. Onlar da olabilir. Onlarla ilgili de Allah-u Teala Araf suresinde şey yapıyor. 8. ayetinde işte o gün hesap diyor bütünüyle gerçektir. Yani bir tartı kurulacaktır. Kimin tartısı ağır gelirse onlar umduklarına kavuşmuş olanlar olacaktır. Onlar direkt cennete gidiyor. Tartısı ağır. Günahı var ama sevabı daha fazla. Kimin de tartısı hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara uğratmış olacaklardır. Evet, yaptıkları bu yanlışlardan dolayı, ayetlerimize karşı yanlış davrandıklarından dolayı. İşte şimdi yanlış davranışlara zulüm diyor Allah-u Teala. Şirk için de ne diyor? İnne şirke le zulmün azim. Şirk, Allah'a ortak koşmak da büyük bir zulüm. Yani büyük bir yanlıştır. Zulüm demek bir şeyi olmaması gereken bir şeye yapmaktır. Bizim Türkçedeki zulümde biraz anlam kayması var. Arapçada vad'u şeyi fi gayri mevdiha, yani bir şey olması gereken yerden başkasına, başka yere koymaktır. Yani yapman gerekeni yapmamışsın. Yapman gereken en başta Allah'a ortak koşmamak, sonra Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaktır. Şimdi o zaman bunlar zulmü azim de işlemiş olabilirler. Zulüm de işlemiş olabilirler. Mesela İblis de Adem Aleyhisselam'da Allah'ın emirlerini çiğnemiştir. Allah-u Teala işte aynı mesela Araf suresinde Cenab-ı Hak 12. ayet ve devamında, hatta o 11. ayet ve devamında bunları anlatıyor. Allah Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini, yani saygı gösterilmesini emrettiği zaman meleklere hepsi saygı gösteriyor ama İblis hariç. Allah'ın emrini tutmadı. Tutmadığı için ne oldu? Zulüm, yani yanlış yaptı. Ama büyük zulüm mü, küçük zulüm mü? Sonra Adem ve Havva'ya dedi ki Allah-u Teala, siz şu bahçede oturun. İstediğiniz her şeyden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. O zaman siz de zalimlerden olursunuz dedi. Peki şeyden, hatta zalimlerden olursunuz Araf 19. ayette söylüyor. Zalime yanlış yapanlardan olursunuz. Tuttular. Yani iblis ne yaptı? Allah-u Teala'ya başka Allah dedi ki, ben sana secdeyi emrettiğim halde senin secde etmeni engelleyen ne oldu diyor. Ben ondan daha hayırlıyım. Ne oluyor? Yani Allah'ın emrini geçerli görmüyor. Kendisini o konuda Allah'tan üstün görüyor. İşte tam bir müşrik olmuş oluyor. Adem ve Havva da, Havva'ya Allah-u Teala uyarıyor onu, Taha suresinde bunu belirtiyor. Diyor ki, bak diyor, bu iblis Adem Aleyhisselam'ı da diyor, senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın, yoksa sıkıntıya girersiniz diyor. Uyarmasına rağmen, şunu yapmayın demesine rağmen, Adem ve Havva iblisin kandırmasına uyuyor. İşte sizi yok olmayacak bir saltanat, işte bir ölümsüz bir hayatta şey yapayım mı? Onlar da hayran kalıyorlar. İşte şu ağaçtan yedin, Allah onun için size bu ağacı yasakladı diyorlar. Onlar da gidip Allah'ın emrini çiğniyorlar. Bunlar da zalimlerden oluyorlar. Yani ama bir zulüm var, şirk en büyük zulüm. Bir de onun dışındakiler var. Onun için Allah-u Teala iblisi kovuyor. Çık oradan diyor. Evet, Adem'le Havva'yı da bulundukları yerden uzaklaştırıyor ama onlara kafir demiyor. Onlar günahkar, sonra tevbe ediyorlar. Dolayısıyla şimdi ahiretteki şey de buna benziyor. Yani işte hesaplar görülüyor. Günahı fazla. Adamın günahı fazla ama acaba bunun içinde şirk günahı olan da olur, olmayan da olur. Bu şey de Meryem suresinde Allah-u Teala diyor ki ثُمَّنْ نَجِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Sonra müttaki olanları kurtaracağız diyor. Şimdi müttaki olan ne olur Yahya Hoca?
Şirkten uzak.
Neden sakınmış
o? Bir numarada olur.
Yani başka tek ihtimal yani ne? Şirkten. Şirkten sakınmış ama diğer yanlışları yapmış. Yaptığı için cehenneme girmiş, cezasını çekmiş. Sonra müttaki olanlar, yani kendilerini şirkten koruyanları oradan kurtarırız. Ondan sonra zalimleri dediği de, bu zalimler kim? O zalimlerin kim olduğunu da Allah-u Teala Araf suresinin 45. ayetinde bize bildiriyor. Yani şeyde, Allah'ın laneti zalimlere olsun diyor. Şimdi bu zalimler kim? Onu da tarif ediyor orada. Diyor ki, o zalimler اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan çıkmış, iblis gibi. Başkadan da çıkarmaya çalışıyor. Çünkü sadde ani ki manaya da gelebilir. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَ O yolda anlaşılmaz eğrilikler oluşturmaya çalışıyor. İblis doğru söylüyor. Diyor ki, ben de onlar için doğru yolun üstünde oturacağım. Doğru yolun üstünde oturmak için onu çok iyi bilmek lazım. Cehennem insan ve cinler için yaratılmıştır. İster bu zalim cin olur, ister insan olur fark etmez. Doğru yolun üstünde oturuyor. Ne diyorsun? مَلَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيمَ مِنْ خَلْفِهِ وَانِي مَانِي مَانِشِ مَالِهِمْ Yani önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Ondan sonra
velatecilekterohum
şakirin. Onların çoğusunun sana şükretmediğini, görevini yapmadığını bulacaksın. Çoğusunu sana şükreden, görevini yapan kişiler olarak bulamayacaksın. Yapmayacaklar diyor. Allah da iblise müsaade ediyor. Çünkü dünyayı imtihan için yaratmış. Ama ahirette her şey yerli yerine şey yapıyor. O kafirler müminlerden ayrılacak. Bu dünyadaki ortam kalkacak ortadan. İşte diyor ki burada Allah-u Teala Allah'ın laneti zalimler üzerindedir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir yüksek sesle birisi bunu haykırıyor orada. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا Allah'ın yolundan kendileri çıkıyor, başkasını da çıkarıyorlar. Ne şey yapıyorlar? Orada anlaşılmayacak eğrilikler oluşturarak. İnsanların böyle hevesine, hoşuna gidecek şeyler. Ya tamam Allah-u Teala faizi haram kılmadı, ribayı haram kıldı. Adam bakıyor hakikaten Kur'an'da ribayı geçiyor. Kardeşim Kur'an-ı Kerim Türkçe bir kitap değil ki. Hesabına da geliyor. Hemen o tarafa kayıyor. Dolayısıyla işte bunlar, bunu kim yapabilir? Ancak doğru yolu iyi bilenler. İblis de gayet iyi biliyor. İşte bunu ancak dini iyi bilenler yapar. Bunu yaptığı zaman ya kendisini ya da bir başkasını Allah'ın yerine koymuş olur. İşte bunlar cehennemden asla çıkmayacak olanlardır. Şimdi oradan şeye devam edelim. Evet, bu şeyde Meryem suresinde ne dedi Allah-u Teala burada? Evet, günahkarları günahkarlar dedi. Müşrikler de girer bu işin içerisine, müşrik olmayanlar da girer. Cehenneme böyle şey olarak yani suya koşan develer gibi zannediyorlar bir şey varmış gibi hadi bu yoldan belki yolda bir çeşme bulur su içeriz diye hızla oraya sevk ediyor Allah-u Teala. Ondan sonra evet. Peki la yemlikune şefaa. Şimdi burada ilk akla gelen yani en yakın olan günahkarlardır. Ama ondan önce müttakiler de var yani. Kendilerini yanlışlardan sokunanlar işte Rahman'ın huzuruna böyle saygın bir heyet olarak geliyor. Yani la yemlikune ifadesinin hemen bir öncesi günahkarlar olduğu için, cehenneme giden günahkarlar olduğu için ilk akla gelen o. Ama daha öncesi de elbette bu da anlaşılır, her iki ayette anlaşılır. Diyor ki burada Allahu Teala la yemlikune şefaa, şefaat hakkına malik olamayacaklar. Yani şöyle bu yakınları cennette olanlar oradan bakıyorlar şeyde işte Araf yani cennetle cehennem arasında bir sur var. Surun üzeri işte oraya Araf diyor. Yüksek bir yer. Bakıyorlar o cehennemde olanlara. İşte Araf suresinin 44. ayetinde Allahu Teala işte yüzlerinden tanıyorlar. O tanıdıklarını söylüyor. Bakıyor. Bazıları ak yüzlü. Bazıları kara yüzlü. Yani bu ak yüzler cehennemden çıkacak. Mesela oradan bakar. Oğlunu görür, kızını görür, kardeşini görür, eşini görür, bir şeyler olabilir. Peki, şimdi bunlar da onun yanlarını almak isteyebilirler. Bu bir şefaattir. Orada olanlar da bu cennetteki yakınlarının yanında olmak isteyebilirler. Bu da bir şefaattir. Ama şefaatten yararlanabilmek için Allah'tan bir söz almış olmak lazım. Allah da şirk günahını asla bağışlamayacağını söylediği için şirk günahını bile bile işlemiş olanlar oradan çıkamayacaklar. Peki diğerleri ne yapabilir? Diğerleri de şeylerini doldurmuşlarsa yani cezalarını çekmişlerse çıkabilirler. O da Tur suresindeydi değil mi?
Tur 21 olacak hocam.
Bir okur musun orada?
Evet şöyle. 52. surenin 21. ayeti. İnanan ve soyları da inançta kendilerine uyan kimseler var ya, onların bu soylarını da kendilerine katarız. Kendi amellerinin karşılığından bir şeyi de eksiltmeyiz.
Bak, soylarını katarız evet. Dediği zaman Allahu Teala onlara bir söz vermiş oluyor.
El hakna bi zurriyetihim.
Yani şöyle bak bu ayette bu dünyadayken söz vermiş oluyor. Yani şeyde o zaman demek ki soylarını yanlarına katıyor. Peki hadi oradaki oğlum kızım geldi, cezasını çekti ama bunun bir artısı yok yani. Peki buraya geldi, o ben bir ödeme yapacak mıyım? Hayır yok. Yanına katarız, yanına katma işi sonradan oluyor. İşte oradan şey yapılıyor, bunu Allahü Teala şeyde de Araf suresinde de anlatıyor yani orada o şey yüzleri beyaz olanlara Araf'takiler bu şey yapıyorlar. Sizin için selam var. Siz kurtulacaksınız. Bu sıkıntının içinde kalmayacaksınız diyor. Ve daha sonra da hadi girin cennete. Artık bundan sonra üzerinize ne bir korku olacak ne de üzüntü diye onlara söyleniyor. Tamam. Bunu Allah kabul etmezse ki tüm kuralları bu dünyadayken koymuş işte şimdi ayetlerden okuyoruz. Şefaati kim yapar? Nerede yapar? Nasıl yapar? Şefaat birini diyenin yanına almak manasına. İşte tamam, baktın oğlun, kızın, akrabaların, baban, deden falan, ha yüzü ak, o zaman sen gel buraya dersin. İşte Allah'a dua edersin, sen gel der ya Rabbi işte bunlar şey, bir an önce bunları buradan kurtar diye Allah'a, çünkü Allah kabul etmezse olmaz. Onlar da orada yüzler ak olduğunu gördükleri için, yüzler ak olanlar kurtulacağını bildikleri için şey yapıyorlar. Bu umut içerisinde Cenab-ı Hak'tan onu da isterler. İşte bu da bir şefaat oluyor. Allahü Teala bu ayette ve diğer ayetlerde anlatıyor. Evet, bu şeyler yani şefaat hakkına malik olamayanlar. Yani işte ister şey olmuş olsun. Yani cennette olsun, ister cehennemde olsun. Yani gerçi zaten cennettekiler, cehennemde olanlar en yakınları olsa bile Allahü Teala size bunları haram kıl. İşte diyecek, Araf suresini anlatıyor. İşte oradan birazcık su verin, size Allah'ın verdiği nimetlerden bize de verin diye bağıracaklar cennettiklere. Çünkü arada bir şey var, birbirleriyle konuşabiliyorlar. Onlar diyor, Allahü Teala bunu size haram kıldı diyorlar. Tamam, bize bir şey yok. Ama peki bu şefaat hakkına malik olamayanlar kim? Ve galipte kadar rahman velada. Rahman bir çocuk edinmiştir dediler. Kim diyor bunu? Evet Yahya Hoca, kimler söylüyor bunu?
Evet, bir Yahudilerin böyle bir iddiası var. Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Tevbe suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Aynı ayette Hristiyanların da İsa Allah'ın oğludur dedikleri yazıyor. Bir de Kur'an'ın nüzul döneminde Mekke müşrikleri de melekleri bu sefer Allah'ın kızları olarak kabul ediyorlar. Böyle iddialı bunlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e göre bildiğimiz en az 3 zümre var. Yani Yahudiler Üzeyr Aleyhisselam'ı, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı, Mekke müşrikleri de melekleri Allah'ın çocuğu sayıyorlar.
Allah'ın kızları diyorlar.
Evet, Allah'ın çocukları sayıyorlar.
Ya işte onlar öyle yapıyorlar. Mesela ahirette İsa Aleyhisselam'a soracak Allah. Yani sen mi dedin ki annemi ve beni Allah ile aranızda iki ilah olarak koyun? Diyor ki ya Rabbi öyle şey olur mu? Maide suresinin 116 ve devamı ayetlerinde sen bana ne emrettiysen onu şey yaptım. Ben onların içlerindeyken bunu söyleyen yoktu. Peki İsa Aleyhisselam'a sonradan Allah'ın oğlu dediler, sonradan ilah yaptılar. O İsa Aleyhisselam'a Kadıköy'de ilah ilan ettiler 5. asırda. Şeyden sonra yani İsa Aleyhisselam vefatından asırlar sonra. Çünkü onu Tanrı ilan edecekler ki kilise de Tanrı olabilsin. Yoksa kiliseyi kimse Tanrı yapamaz ki. Mesela Papa denir değil mi? Papa. Papa baba demektir. Allah'a da baba derler. O büyük baba, bunlar küçük baba. E niye Papa diyorlar? Çünkü Allah'ın yerine geçerler onlar. Yoksa İsa Aleyhisselam'ın Tanrılığı onları hiç ilgilendirmez. Umurlarında bile değildir. Bizimkiler de yaparlar. İşte Muhammed Aleyhisselam'ı böyle tanrılık makamına çıkarırlar. Niye? Kendileri onu temsil ettiklerini göstermek için. Ve ahirette şey yapacakmış. Allahü Teala açıkça söylediği halde çok sayıda ayette ne diyorlar? Şefaat-i uzma. Değil mi? Ne diyor? İstersen onu sen bir anlat.
Yani işte o kıyamete mahşer meydanında Hazreti Peygamber'e bütün insanlık gidecek. Öyle bir rivayet söyleniyor. İşte bir an önce hesabın başlaması için çok zor durumda insanlar. Hep beraber önce Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Adem Aleyhisselam ya benim kendi günahım var, sizinle mi uğraşacağım? Gidin başkasına diye onları kovuyor. Daha sonra bütün peygamberleri dolaşıyorlar işte. Musa Aleyhisselam'a gidiyorlar, olmuyor. Ona gidiyorlar, olmuyor. Buna gidiyorlar, olmuyor. En son Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar. Ya Resulallah hemen aracı ol sen, bir an önce hesap kitap başlasın.
Cennete gidelim diye hesap başlasın.
Hesap başlasın diyor.
Halbuki Allah ne diyor hesapla ilgili? Evet.
Seri onu hesap diyor.
Hemen çabucak yani. Hesap evet. Görürüm diyor. Evet.
Bunun üstüne Resulullah da hemen secdeye kapanıyor ve ümmeti ümmeti diye söylediği rivayet ediliyor. Yani bütün insanlık dolaşıyor ama Resulullah sadece ümmeti ümmeti diye
diğerleri
kalıyor.
Yani yalan inanılıyor yani. Söylemek rivayet ne kadar zor bir şey yani, ama peki buna inanmayan var mı bugün? Yani,
yok herhalde.
Hem de şefa. Ben hiç rastlamadım inanmayana. Yani gerçekten öyle bir din oluşturulmuş ki Kur'an'ın dışında. Ve Muhammed Aleyhisselam ilahlaştırılmış. Ne yaparlar şeyde böyle ilahilerde falan. Yetiş ya Muhammed, bugün imdat günüdür. Peki siz ne zaman imdat dersiniz? Mesela bir köpek sizin arkanızdan şey yaparsa bağırırız imdat, beni gelin kurtarın değil mi? Siz kimden kaçıp kime sığınıyorsunuz? Ne oluyor? O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın çok daha güçlü olması lazım Allah'tan. Yani gerçekten çok çok kötü yani. Şimdi öyle yanlışlar söylüyorlar ki insanlar yani doğruları bile öğrenecek fırsat bulmuyorlar. Çünkü zihinler karma karışık oluyor.
8
Şimdi Allah-u Teala diyor ki yani çok böyle çok çirkin bir şey. Çok çirkin bir şey. Bir iddiayla geldiniz. Bu ne ya? Nereden biliyorsunuz? Ne oluyor? Tekadü semavatu yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibalu hedda. Evet, neredeyse diyor gökler yarılacak. Yani şey parçalanacak. Evet. Yani gökler paramparça olacak diyelim Türkçe karşılığı olarak. Yer yarılacak. Ve dağlar da ne yapacak? Yıkılıp çekecek böyle. Niye? Allah çocuk edindi dedikleri için, Allah'ın bir çocuğu var dedikleri için. Peki bu ne demek? Göklerin yarılması, yerin şey yapması, bunu da Yahya Hoca'dan dinleyelim. Yani ne demek ya? Ne, biz ne yaparız? Bu şey canlıların aklı yok deriz. Kur'an-ı Kerim öyle mi diyor?
Evet, öyle demiyor. Biz ayetlere baktığımız zaman Kur'an'da gerçekten eşyanın da, bizim cansız zannettiğimiz varlıkların da bir idrak diyelim biz ona, bir anlama kabiliyeti diyelim, o tür özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Mesela ilk olarak Cenab-ı Hak da yaratılış safhalarını anlatırken kainatı Fussilet suresinde bizim derslerimizde zaman zaman okuyoruz. Orada Allah Teala 11. ayetinde, 41. sure 11. ayette diyor ki ثُمَّ اسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَدُخَانٌ. Allah daha sonra duman halindeki göğe yöneldi. فَقَالَ لَهَا. Bakın göğe dedi Allah. وَلِلْ اَرْضِ ve yere. Gökler ve yer var orada. Allah onlara şöyle konuşuyor. Şimdi normalde bizim aklımıza göre olur mu böyle bir şey? Göğe, yere sen ne konuşacaksın yani? Seni duyar mı? Kulağı mı var duysun? Ne cevap verecek? Ağzı mı var? Dili mi var ki konuşsun? Ama diyor ki فَقَالَ لَهَا وَلِلْ اَرْضِ. Allah hem göğe hem yere şöyle dedi. اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرَهَا. Gelin ister gönüllü olarak isterse gönülsüz olarak emrime gelin dedi Allah. قَالَتَا. İkisi de dedi ki, ikisi de şöyle cevap verdi. اَتَيْنَا طَائِعِينَ. Hayır ya Rabbi, biz gönüllü olarak senin emrine geldik. Gönüllü olarak boyun eğdik.
Allah'la konuşuyoruz. Evet. Bir de burada şuna da dikkat çekelim. Yani şimdi Arap dilinde bir akıllı varlıklarla ilgili kullanılan şeyler, kelimeler farklı. Akılsız varlıklar da farklıdır. Burada eteyna ta'i'in. Ta'i'in kelimesi akıllı varlıkları ifade eden bir kalıpta. Evet. Yani işte akıllı telefon diyoruz bugün. İnternet var, şu var, bu var, işte bilgisayar var falan. Aslında biz bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılanları çok iyi kavrayacak olsak nelere ulaşırız, ulaşırız nelere? Evet, diğer şeylerde.
Onlar tabii ki bu bir örnekti sadece. Bunun dışında başka örnekler de var. Mesela Allah Teala bir de Nuh tufanı anlatırken bize Hud suresinde, biliyorsunuz tufanda gök suyla hani yağıyor aşağı, öyle diyelim. Yerden sular fışkırıyor falan. O Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği olay gerçekleştikten sonra Hud suresinin 44. ayetinde şöyle diyor Allah. Vakile şöyle denildi. Yani diyen tabii ki Allah veya Allah'ın emrini melekler demişler. Ya ardu. Bakın ey yer. Direkt yere hitap ediyor Allah. Ya ardu bli'i ma'eki. Ey yer. Suyunu yut. Çek suyunu. Ve ya sema'u. Ey sema, ey gök. Ekli'i. Sen de suyunu tut. Dedik diyor Allah. Ve gıydal ma'u. Ve daha sonra diyor Allah sular çekildi. Ve Allah'ın emri böylece yerine gelmiş oldu. Bakın yere ve göğe Allah emirler veriyor. Ve ikisi de bu emre derhal ne yapıyorlar? Boyun eğiyorlar. Niye? Çünkü baştan Allah'a biz zaten hep senin emrine gönüllü olarak geleceğiz diye söz vermişlerdi.
Bak burada şunu belki şey yapabilirler. Diyebilirler ki işte gök suyunu tut. Ya gökte işte zaten orada su mu var ki diyebilirler. Halbuki Allah-u Teala her şeyin hazinesi göklerdedir diyor.
Evet. Ve in min şeyin illa indena hazainu.
Tabii yani göklerde suların hazinesi, her şey var göklerde. Yok değil ki. Onlar oradan boşalıyorlar. Evet. Yoksa bizim normal bildiğimiz yağmur ve meteorolojinin kuralları falan değil. Zaten onlarla ilgili ayetler başka da var.
Evet. Evet. Bunun haricinde, şimdi Nuh Aleyhisselam zamanından bir örnek verdik. İbrahim Aleyhisselam'ın olayını hatırlayalım. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz kavmine karşı yaptığı tebliğinden dolayı ne yapılıyor? Ateşe atılıyor İbrahim Aleyhisselam. Peki ateş ne yapar normalde? Yakar. Peki ne zamana kadar? Allah onunla ilgili farklı bir emir verene kadar. Allah da Enbiya suresinde onun 71. ayetinde, 69. ayetinde 21. surenin 69. ayetinde şöyle buyuruyor. 68'de işte dediler ki ya illaki bir şey yapacaksanız yakın şunu da ilahlarınıza destek olun. 69'da da diyor ki Allah kulna, biz de şöyle dedik. Ya naru, ey ateş. Bakın bundan önceki ayetlerde Allah göğe seslendi, yere seslendi. Burada da direkt olarak muhatap olarak güneşi ateşi alıyor Allah. Ya naru, ey ateş. Kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e karşı serin ve selamet ol, güvenli ol. Başka bir şeye, başka birine karşı değil. İbrahim'e karşı ne demek? Bunu yakmayacaksın demek.
Serin olacaksın.
Evet, serin olacaksın ve Allah Teala ne yapmış oluyor? Ateşe bu şekilde bir emir veriyor. Ateş de aldığı bu emir gereği İbrahim Aleyhisselam'ı içine atılmasına rağmen yakmıyor. Oluyor mu? Oluyor. Peki başka bir örnek daha verelim. Bu da nereden olsun? Bakara suresinden olsun. Bakara suresinin 74. ayetinde. Burada da ilginç. Taşlardan bahsediyor Allah. Diyor ki yani taşlaşan kalplerden bahsettikten sonra diyor ki ya sizde nasıl bir kalp var? Taş gibi. Hatta taştan da daha katı kalbiniz var. Niye? Çünkü taş var. Ve inne minel hicareti lema yetefecceru minhul enhar. Öyle taşlar var ki diyor İçlerinden ırmaklar çıkıyor. Taş yarılıyor, ırmak çıkıyor. Ve inne minel hicareti lema yeşşakkaku feyahrucu minhul ma. Çatlayıp içinden su çıkan taşlar da var. Şimdi dikkat edelim. Ve inne minha, ve yine öyle taşlar var ki lema yehbitu min haşyetillah. Allah'a olan o saygıdan dolayı, Allah'tan ürpermelerinden dolayı, korkularından dolayı aşağı doğru yuvarlanan taşlar da vardır diyor. Şimdi bu bizim yani ilk bakışta anlayabileceğimiz şeyler değil bunlar. Ama Allah onlarda bu yeteneğin olduğunu bildiriyor mu bize? Bildiriyor. Diyor ki bak bu taşlar kadar olamayan insanlar var. Bu taşlarda olmayan şeyler, kötü özellikler olan insanlar var. Taş dersin, diyor ki öyle deme. Taş var, Allah korkusundan aşağılara yuvarlanır. Garip. Bir başka ayet daha söyleyeyim. O da birazcık genel bir ifade olsun. Cenab-ı Hak biliyorsunuz diyor ki ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Ayeti de hemen bulayım. İsra suresi 17. surenin 44. ayetinde. Ayetin başı da şöyle hatta. Diyor ki tusebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne. 7 gök, 7 kat gök, yer ve oralarda bulunan varlıklar. Bunların her biri Allah'a tesbih eder. Yani boyun eğerler. Allah'ın emrine bunlar boyun eğerler. Çünkü ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Yeryüzünde bu civarda etrafınıza baktığınız zaman Allah'a boyun eğmeyen hiçbir şey, hiçbir varlık yoktur. Ve lakin la tefkahune tesbihahum. Ama siz onların o boyun eğişlerini anlayamıyorsunuz. Baktığında göremiyorsun. Taş diyorsun, cansız diyorsun, bitki diyorsun, anlamaz diyorsun ama onların da bir idrak kabiliyetleri, bir şeyleri var. Yani hem Allah'la belli ki bir irtibatları var, hem kendi aralarında bir irtibatları var. İşte bugün belgesellerde falan görüyoruz yani değil mi? Batılı bilim adamları özellikle bunları inceliyorlar. Peki 1400 yıl önce Allah Teala bunları indirip insanlığa anlatmadı mı işte bunların da bir canı, bir dili, bir ruhu belki olduğunu bu manada? Bizdeki gibi değil belki ama değişik bir şeyler olduğunu işte söylüyor Allah. Yani bunları bizim Müslümanlığı olarak bütün insanlığa belgesel yapıp anlatmamız lazımken, adamlar bugün ne yaptıysa biz onların yaptıklarını izlemek zorunda kalıyoruz. Ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, ne kadarına ulaşabildiler. Adamlar en azından çevrelerindeki ayetleri okuyarak bu bilgilere ulaşabiliyorlar. Biz bir de indirilmiş ayetlerle birlikte okusak o ikisini, kim bilir ne tür sonuçlara ulaşabileceğiz. Bakıyorum başka ayetimiz var mı? Başka ayette şunu söyleyebiliriz. Allah Haşr suresinde, hani genelde camilerde akşam namazından sonra veya sabah namazından sonra Haşr-ı Şerif olarak okunuyor değil mi? Lev enzelna diye başlayan var. Haşr suresi 21. ayet. Diyor ki Allah, Lev enzelna hazel Kur'an ala cebel. Biz bu Kur'an'ı, şu Kur'an'ı diyor Allah, size insanlığa değil de bir dağa indirseydik, deseydik ki al bunu, bununla amel et. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusundan bu dağların başını eğip paramparça olduklarını görecektin diyor. Bu o kadar ağırlığı olan bir şey. Dağ bile buna dayanamazken sizler hiç dönüp bakmıyorsunuz bile. Yok, yok hükmünde sayıyorsunuz bu kitabı. Ama bakın Allah'a olan haşyetlerinden dolayı dağların paramparça olacaklarından bahsediyor. Sırf bu Kur'an kendilerine bir sorumluluk olarak yüklense diye. Onun dışında bir de ahiretle ilgili bir sahne söyleyelim. Bu da çoğumuzun bildiği bir sureden olsun. Zilzal suresinden. Allah Teala diyor yani yeryüzü işte bütün şiddetiyle sarsılacak. Yer bütün ağırlıklarını dışarı çıkaracak. İnsan ne olmuş buraya diyecek. İşte o gün ne olacak? Yevme izin tuhaddisu ehbaraha. O gün yer, bizim bugün üstüne bastığımız, çiğnediğimiz o yer, bütün haberlerini tek tek Cenab-ı Hakk'a anlatacak. Nasıl? Bi enne rabbeke evhalaha. Çünkü Rabbin bütün bunları ona bildirmiş olacak. Diyecek ki sen hepsini şunu şunu şunu gördün. Anlat bakalım sende neler oldu. Sen istediğin kadar gizle. Hayır ya Rabbi ben oraya gitmedim de, orada bulunmadım de. Yer diyecek ki şu tarihte, şu saatte falanca kişi benim üzerinde bulundu, şu şu şu işi yaptı. Hadi bakalım. Olur mu? Olacak diyor Allah. Yer konuşacak. Yine başka bir ayette Allah Teala derilerimizin konuşacağından bahsediyor. Deri konuşur mu ya? Deri neyi konuşacak yani? Ama diyor ki her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ değil mi شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا O gün o suçlular diyecekler derilerini. Ya niye aleyhimize konuşuyorsunuz? قَالُوا اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan Allah bize de konuşturdu. Yani bunun da demek ki bir kayıt mekanizması bir şey var. Her şeyi tek tek kaydediyor. Şahitliği istendiği zamanki kıyamette olacak. Alacak konuşacak. Dolayısıyla bizim etrafımızda olup biten her şeye bu gözle bakmamız lazım. Allah bunları bu şekilde bize tanıtıyor. Ve her birini de bir ayet olarak koyduğunu söylüyor mu Allah? Bunların her biri birer ayet. Ve diyor ki işte bu da bir ayet. Bunlar birer ayet. O ayeti al, bu ayetle birlikte oku. Al yürü, sen dünyaya nizam ver. Buna inanmayanlar, bundan haberdar olmayanlar sana anlatmasın bunları. Bunları sana 1400 yıl önce indirmiş olan Allah, sana eşyanın bu şekilde bir dili olduğunu, bir hafızası olduğunu, bir kendi aralarında iletişimi olduğunu, şusu olduğunu, bunu olduğunu Allah anlatıyor. Çöz bunu o zaman bir bilim adamı olarak. İnsanlığa sen anlat. İnsanlık bizden öğrensin. O ayetleri bu ayetlerle birlikte okumayı. Değil mi?
Çok doğru.
Evet.
Şimdi aslında mesela Batılılar da bilgilerinin büyük bir bölümünü Müslümanlardan öğrenmişlerdir. İşte İspanya'daki o kitaplar ya da başka yerlerdeki kitaplar. Fakat maalesef Müslümanlar Kur'an'dan tamamen uzaklaştıkları için şimdi Yahya Hoca'nın okuduğu ayetlerden kaç kişinin haberi var diye sormak lazım. Bilmiyorum
Bunlar hep
siz.
mecaz. Hep öyle denir bizde.
Tövbe estağfurullah.
Bunlar mecaz.
Nasıl bir mecaz ya? Öyle şey olur mu? Yani siz de bunları mutlaka yaşamışsınızdır. Yani böyle rahmetli dayım anlatıyordu. Diyor ki Erzurum'da bir dağ başında arabamla beraber diyor. Gidiyorum hiç çevrede kimse yok. Araba stop etti. Kendisi de iyi bir ustaydı ama ne kadar uğraştıysam arabayı yapamadım. En sonunda gittim böyle, ya lütfen çalış ne olursun dedim, böyle elimi bir sürdüm, hemen çalıştı. Şimdi bu, işte bakın bu okunan ayetler. Ha, mutlaka çalışır değil ama o zaman Allah yardım etmiş. Tabii Allah'ın onayı olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Allah yardım etmiş. Ama biz eğer Kur'an'ı merkeze koyarsak, o zaman hayallerin ötesinde ilerleme sağlamış oluruz. Çünkü Allah-u Teala'nın iki türlü ayeti vardır Kur'an'a baktığınız zaman. Bir yarattığı ayetler, bizim vücudumuzla dahil tüm tabiat. Bir de indirdiği ayetler, Kur'an-ı Kerim. Kur'an, o yarattığı ayetlerde geçerli kanun ve kuralları bize bildiren bir kitaptır. Çok ayrıntılı açıklamalar yapan kitaptır. İşte bunları yaparsak, inanılmaz şey yaparız. Mesela zaman zaman ben burada size okuyorum. Almanya'da Tübingen Üniversitesi vardır. Avrupa'nın en eski üniversitelerindendir. O üniversitede beni çok sıklıkla davet ederlerdi eskiden. Ve orada 20'den fazla seminer vermiştim oranın hocalarına. Şimdi onlarla da çok ayrıntılı bir sözleşme yaptık. Gerçekten yani hukuk, ahlak, ekonomi, iç ilişkiler hemen her konuda yani üniversiteyle yaptık sözleşmeyi. Sadece fakülte, bir fakülteyle falan değil, üniversitenin bütün bölümleriyle. Bakın o, şu şey bizim orada verdiğimiz seminerlerden sonra kendilerinde oluşan bilgiyi şöyle yazdılar. Buradan sadece çok küçük bir bölüm okuyacağım size. Diyor ki, bakayım. Ha, çünkü hep böyle çok birbirini destekliyor. Ben fazla uzatmamak için şey yapıyorum. Bilimin kaynağı Allah'ın yarattığı kitap. Ne? Tüm tabiat. Tüm varlıklar. Yani biz de dahil, insanlar da dahil, her şey bütün varlıklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bu şekilde anlatıyor. Allah'ın yarattığı kitap. Arkasından yani fıtrattır. Fıtrat da burada geçerli. Bölünme kanununa göre olan yaratma ki tüm tabiat ve insanlar ona göre yaratılmıştır. Bu sahada Allah'ın indirdiği kitaptan da yararlanılırsa bilimde hayallerin ötesinde bir gelişme yaşanacaktır. Bakın onlara 20 kadar seminer verdik ama seminerlerin tamamı Kur'an'dan. Kur'an'dan. İlk davet ettiklerinde işte şeyde Tübingen'de hocalar gelmişlerdi dinlemeye. Epeyce vardı. Salon tamamen doluydu. Orada Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ı anlattım. Ve hocalar geldiler, sen bizi perişan ettin dediler. Yani öyle bir din hiç duymamışlar. Yani İslam'ın öyle olduğunu hiç duymamışlar. Ondan sonra sıkılıkla davet ettiler. Çok ayrıntıları yani günlerce anlatılacak şeyler var. Orada bu meseleleri öyle bir kavradılar ki, çünkü Allah'ın sadece Allah'ın ayetlerinden anlatıyoruz. Hayatla ilişkilerini, hukuk, ekonomi, uluslararası her konuyla ilgili sorularına cevaplar veriyorduk. Ben orada yaptığımız şu oluyordu. Kısa bir giriş, sonra onlardan gelen sorular. Bu da tabii çok güzel açılıma sebep oluyordu. Dolayısıyla şimdi biz gerçekten dünyanın en sorumlu toplumu biziz. Çünkü Allah'ın kitabı bizim elimizde. Bu kitabı Allah'ın bütün kullarına anlatmak zorundayız. O insanlara Allah'ın kitabını anlatmadan hiçbirisine kafir deme hakkımız da yok. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi şu ayetleri bitirelim. Evet, Allah-u Teala
92.
Evet, 92. yani evet, Allah-u Teala'nın bir çocuk edinmesi ona yakışmaz, Rahman'a yakışmaz yani bir çocuk. İn küllüm fissemâvâti vel ard illâ atir rahmani abda. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Rahman'a kul olarak gelir. İşte az önce Yahya Hoca'nın okuduğu cansız varlık, onlar hepsi de kul. Allah'ın emrinden çıkmaz hiçbir şey. Allah'ın emrine karşı çıkabilecek olanlar sadece insanlar ve cinlerdir. Çünkü bunlar imtihan için yaratılmışlardır. Evet. لَقَدْ اَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّ. Allah-u Teala onları bütünle kuşatmış, bilgisiyle tamamen onları kuşatmış, tek tek onları saymıştır. Yani kuşatmış gerçekten toplum bir bilgisi var. Tamam, toplu bilgisi var ama tek tek de kimin ne yaptığını gayet iyi biliyor Allah-u Teala. Ve küllüm atihi yevmel kıyameti ferda. Her biri kıyamet günü tek başına Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Tamam, tek başına, az önce şeyde okuduk, yani müminler ekip halinde ama tek tek de onlara soru sorulacak. Mesela Maide suresinin 109. ayetinde Allah-u Teala diyor ki, tüm rasulleri topladığım gün onlara soracağım. Nasıl bir cevap aldınız? Onlar diyecek ki, ya Rabbi biz bilmiyoruz ki. Bakın biz bilmiyoruz ki diyor. Çünkü en yakının da mümin olup olmadığına kesin bir şey söyleyemez. İman kalpteki bir iştir. Kalbi de bilmez ki. Sen bütün gayipleri bilen sensin. İnsanların kalbindeki durumu bilen sensin diyorlar. Onun için herkese de tek tek bir sorgulama olduğunu da Allah-u Teala burada bildiriyor. Evet, اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَلُّهُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ. İnanan ve iyi işler yapan kişiler var ya, Allah onlar için bir sevgi oluşturacaktır. Yani cennete gidenler hepsi birbirini sevecek. Birbirlerini kıskanma, şu bu falan hepsi yok. Artık tamamen sevgi, saygı, huzur, güven, her şey orada olacak. Ondan sonra diyor ki, فَاِنَّمَا يَسْتَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لُفْبَشْرِ بِهِ الْمُتَّقِينَ. Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki sen bununla yanlışlardan sakınanlara müjdeler veresin. Allah'ın emirlerine uyarsanız bak şöyle şöyle güzel şeylerle karşılaşırsınız. وَتُنْدِرَ بِهِ kavmen lütte. İnatçı toplumu da bununla uyarası. Niye inatçı? Gerçeği anlıyor ama hesabına gelmiyor. Dur bakalım her şeyin bir zamanı var falan deyip şey yapıyor. Evet. Kem ehlekne ve kem ehlekne kablehum min kar. Yani onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Ne oluyor? Yani kim var? Yani şimdi diyelim kaç yaşındasın? 50 yaşında. Peki 50 sene önce, 51 sene önce var mıydın? Yoktun. 51 sene sonra var olacak mısın? Yok. Ne oluyor? Peki şimdiye kadar gelip geçmiş kişiler en güzel şeyler yapsalar bile eğer Allah'ın katında değeri yoksa bu ne anlamı var? Onun için biz sadece Allah rızasına odaklanmalı. Allah ne diyorsa o demeliyiz. Çünkü Allah her zaman var, her yerde var. Her şeyin sahibi o. Evet. Mesela öndeki gelenler diyor ki, هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ. Yani o öncekilerin en küçük bir sesini duyabiliyor musunuz? Hadi gidin bakalım bir şeyde, kabristanda günlerce bekleyin. Bakalım ki en küçük bir ses, fısıltı duyabiliyor musunuz? Yok. Evet, yani onlardan herhangi birisini hissedebiliyor musunuz? Ya da evtesme olehum riksa, ya da çok böyle cansız, çok hafif, çok ne bileyim ne diyorduk, cılız. Çok cılız bir ses bile olsa duyabiliyor musun? Yok. Ne olacak? Ne olacak? Yarın sen de aynı olacaksın. Sen de olacaksın. O zaman sen kendi kafana göre bu dünyaya yön vermeye çalışma. Allah ne diyorsa onu yap. Allah-u Teala cümlemizi kendisine tam teslim olan, asla yanlış yapmayan, huzuruna da önde gelenlerden olarak gidenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.